Ayrım 5. 10. bölüm. Çekişmek istiyorum. Demet. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Pek yaptığım bir şey değildir bu. Huzura kafamı takmışımdır. Huzurlu olduğum sürece mutlu kalacağımı düşünmüşümdür her zaman. Bir ilişkideki en büyük huzur da sevgiline duyduğun güvendir. Ben Sinan'a çok güveniyorum. Bir gün bile bu güvenimi sarsacak bir şey yapmadı. O soruya kızgınlıkla "Yatarım," dedi ama buna bile eminim. Yatmaz. Bir kadın için bundan daha harika ne olabilir? Hem yakışıklı hem de yalnızca benimle ilgileniyor. Peki neden böyle yaptım? Sanırım bazen kavga çıkarmak hoşuma gidiyor. Sebebini tam olarak bilemiyorum. Tek düzeliği yok etmek, bir heyecan yaratmak için olsa gerek. Onunla çekişmek istiyorum zaman zaman. İşin içinde kıskançlık olmayınca pek sebep de bulamıyorum çekişmek için. O zaman yaratıyorum işte. Bu kez biraz saçma oldu ama. İş yüzünden, para meselelerinden tartışma çıkarmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok çünkü. O öyle biri. Çalışmak ona zor geliyor. Sabah işe gidip akşam işten dönmek onun için çok zavallı, çok küçültücü bir durum. Hele başında şefler, müdürler olur. Onlara kendini beğendirmek için çabalarsa çok kötü oluyor. O zaman kendi işini yapması gerekiyor ki bu da bir yetenek olsa gerek. O da bu yeteneğe pek sahip değil. Ben de bu konularda ona karışmamaya özen gösteriyorum. Hem zaten çok üzüldüğü bir konuda onu kırmanın anlamı yok. İlk başlarda dans etmediği için olay çıkarıyordum. Onu öğretmek için çabalıyordum. Baktım olmuyor. Kütük gibi. Bu da onun tercihi dedim. Bıraktım. Hem artık kadınlar da piste çıkıp kendi başlarına dans edebiliyorlar. Bir erkeğe gereksinim duymadan. Sevişme konusunda da pek problem yok aslında. Bunu kafama pek takmadım zaten. O adam, eski sevgilim gibi birisine rastlamak kolay değil. Ona sevgilim bile denemezdi ya. Öyle olanlar da başka bakımlardan kötü oluyorlar galiba. Bu kadar iyi olunca bu iyiliklerini tüm kadınlara göstermek çabası içindeler sanırım. O zaman insanlarda ne güven kalıyor ne huzur. Şimdi güvendiğim bir erkekle sevişiyorum ve genelde mutlu oluyorum. Bunun tek ölçüsü doyuma ulaşmaksa bu da oluyor. Olamadığı zaman benim yoğunlaşamama durumumdan kaynaklanıyor bu. Bunları aklımı yormuyorum aslında. İşim beni daha çok ilgilendiriyor ve meşgul ediyor. Hayatımda ne kadar huzursuzluk varsa işim yüzünden. Çünkü iş hayatında çok fazla haksızlık oluyor. Hele bizim işimizde. Şu Esra olayına çok bozuluyorum mesela. Gerçekten o kızın benden fazla bir yanı yok. O gün Sinan'a kızdım. Ama ben de bunu düşünmüyor değilim zaten. Yöneticiyle yatıp kalkmasa bile daha sevimli, daha sıcak davranıyor olabilir. Ekranlarda çok soğuk görünüyor ama aslında cilveli bir kız. Ben daha soğuk tavırlıyımdır. Öyle gidip insanlara iltifatlar falan edemem. Bana böyle yaklaşıldığında kırıtamam. Bunlar sinirimi bozuyor işte. Belki bunlara üzülüp hıncımı Sinan'dan çıkarıyorum. Onun beni asla üzmeyeceği, asla terk etmeyeceği duygusu sayesinde bazen ona bir bıçak saplıyorum. Hatta saplamakla kalmıyor, bıçağı içinde kanırtıyorum. O iyice sinirlenene dek bunu yapıyorum. O yeterince kızınca ben hemen yumuşuyor, eski halime dönüyorum. O tartışmayı hiç sevmez. Ben onu kızdırdıktan sonra hemen normal halime dönsem de o kavganın etkisinden kolay kurtulamaz. Bu kez biraz uzun sürdü siniri. 3 gündür bir telefon bile etmedi. Ben de aramadım. Nasıl olsa dayanamaz, arar. İşte bu çok keyif verici bir şey. Nasıl olsa arayacak. 11. bölüm. Burnu sürtülsün. Sinan. Deli mi ne? Durup dururken nereden buluyor böyle şeyleri? Canı sıkılıyor herhalde. Ortada olay yok, kadın yok. Yatar mıydın? Sen bu kadar anlayışlı, bu kadar sadık olacaksın. Sonra olmayan bir kadın için kavga yaşayacaksın. Kaçık bu kadınlar, kaçık. En akıllısı bu işte. Bu da böyle yapıyorsa öteki salaklar nasıldır kim bilir. Ortada fol yok, yumurta yok. İşleri tıkırında. Benimle arası iyi, güzel kız, genç kız. İlle de bir terslik çıkaracak. Hayır, Aldırmayayım diyorsun, olmuyor. Biz de etten kemikteniz. Sevgilin karşısında abuk sabuk şeylerden kavga çıkarıyor, sen sırıtıp duracaksın. Bunu istiyor herhalde. Ne istiyor anlamak mümkün değil ki. Anlayabilsem yapacağım. Yeter ki tartışma çıkmasın. O liste neydi öyle? Bu da bir manyaklık işte. 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmez. Oturup da Demet nasıl bir kadın diye bir liste hazırlamam kendime. Hani işi gücü olmayan salak bir kadın olsa neyse. Akıllı bir kız. Ama işte bu kadınlar bir yerde aynılar. Kaçık gibiler. Evde oturup liste yapmış. Yok poposu dar, iyi yüzer, şık giyinir, bilmem ne. O işaretlediği bölümler benimle ilgili herhalde. Tabii canım, benimle ilgili. Üşenmemiş, madde madde bir şeyler yazmış. İşaretlediği bölümler bensem eğer bir sorun yok gibi. Yakışıklı, sportif, temiz, şık, kadınlara bakmaz, asılmaz. Sadece onunla ilgilenir. Kadın kucağına atlasa bile bakmaz. Bu maddeyi de işaretlemiş. Ama demek pek emin değil ki ısrarla sorup kavga çıkardı. Be kadın, başka erkekler neler yapıyor biliyorsun. Bırak biz de kucağımıza atlayan kadınla bir şeyler yapalım. Hayır, bu da olmayacak. Olmuyor zaten. Ne kadar büyük bir takıntı kadınlarda aldatılmak duygusu. Yapmadığımız halde bunlar oluyor. Bir de yapsak? Dans etmeyi işaretlememiş. Edemiyoruz tamam da burada bir problem çıkmıyor. Çok iyi sevişen, uzun uzun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bu da ben miyim? Acaba bu işaretler bana mı ait, yoksa genel olarak erkekler hakkında mı? Acaba daha bitirmemiş miydi işaretlemesini? Tam o sırada ben geldim. Belki de daha düşünüyordu. Çok iyi sevişen, uzun uzun. Saat mi tutuyor acaba sevişirken? Kaç dakika sürüyor ki? Yarım saat sürüyor mudur acaba? Sürmüyordur canım. Bak şimdi, benim de aklımı karıştırdı. Kaç sene geçti? Bir sorun olsa söylerdi. Demet böyle şeyleri konuşamayacak bir kadın değil ki. Bir sorun da yok zaten. Ne genç erkeklerin ne sorunları var? Demet bunları bilmiyor mu? Eşcinsel olup da evlenenler, hiç kaldıramayanlar, gencecik yaşta Viagra kullananlar, her akşam başka bir kadınla olanlar, hastalık kapanlar. Bizde bir sorun var mı? Yok. O her seferinde memnun kalkıyor yataktan. Benim de şikayetim yok. O zaman? Aman, ben de ciddi ciddi bu saçmalıklarla ilgileniyorum. Fakat bu kez çok kızdım. O arayıncaya kadar asla aramayacağım. Şamaroğlanına çevirdi beni. Bunu hiç hak etmiyorum. Biraz burnu sürtünmeli. Çok şımardı çünkü. 12. bölüm. Pişman olmalısın Bora. Selin, Bora. Selin en önemli müşterisiyle odasında oturmuş kahve içerken telefon çaldı. Bakıcı Esma arıyordu. Selin Hanım, sakın telaşlanmayın. Önemli bir şey yok. Ama sanki bana Muratcan'ın biraz ateşi var gibi geldi. İştahı da her zamanki gibi değil, dedi. Yüreği ağzına geldi Selin'in. Yüzü sapsarı oldu. Aniden yerinde doğruldu. Telefonu öteki eline geçirdi. Adam sakince oturduğu halde merak edilecek bir şey yok der gibi işaret etti. Boğazını temizledi. Esma Hanım, doğru söyle. Ciddi bir şey yok değil mi? İnanın yok. Belki ateşi bile yoktur. Ama siz ne olursa olsun hemen beni ara dediğiniz için telefon ettim. Sizi telaşlandırmak istemezdim. Sadece biraz kuşkulandım. İyi yaptın Esma Hanımcığım. Ben şimdi babasını ararım. Alsın doktora göstersin. Esma Hanım'ın sakin sesi sayesinde o da rahatlamış, ikna olmuştu. İyi yapmıştı elbette aramakla. Ne olursa olsun ara demişti ona. Ama Esma biraz ince düşünceli olsaydı, telefondaki ilk sözü "Sakın telaşlanmayın" olmazdı. Çünkü insan telaş sözünü duyunca telaşlanmayın dense bile telaşlanacak bir şeyler var da saklanıyor kaygısına kapılıyordu. Oysa Esma söze "Selin Hanım, Muratcan'ın biraz ateşi var" diye başlasa Selin bu kadar telaşlanmayacaktı. Esma Hanım'ın böylesine pimpirikli olmasının nedeni de yine kendisiydi. Geçen yıl Muratcan bir yaşlarındayken düşüp dizini sıyırdığında haber vermeden çocuğu alıp eczaneye götürdüğü için çok kızmıştı Esma'ya. O da şimdi ne olursa olsun Selin'e açıp haber veriyordu. Bir kere Bugün mamasını çok püskürtüyor bile demişti. Müşteri kibarca önemli bir şey olup olmadığını sordu. Selin değerli müşterisine, Alp Bey'e önemli bir şey olmadığını ama bir dakika izin verirse bir telefon edeceğini söyleyerek Bora'nın telefonunu çevirdi. Sekreteri çıktı. Bora Bey bina içinde ama nerede bilmiyorum Selin Hanım, dedi. Selin aşırı derecede sinirlenmişti. Yutkundu. Belli etmedi. Lütfen çağırabilir misiniz, dedi. Siz kapatın, ben onu bulup sizi arattırayım, dedi kız da ona. Selin'in o dakikadan itibaren artık kendini tutması mümkün değildi. Zaten o kıza fena halde sinirleniyor, hiç sevmiyordu. O kıza göre Bora dünyanın en önemli adamı, kendisi de o önemli adam için en önemli kişiydi. Sanki o ikisi olmasa, önce ülkedeki spor hayatı ve tabii futbol yok olur giderdi. Sonra gazete batardı. Hatta memleket ve dünya da yok olurdu onlarsız. O kadar önemliydiler. Böyle bir havaya yaratıyordu kız ve Bora da bu yüzden onu çok başarılı buluyordu. Ne demek arattırayım? Sizin göreviniz hemen onu bulmak değil mi? Hemen onu telefona çağırın. Çocuğuyla ilgili bir mesele, dedi haddinden fazla sert bir sesle. Hemen pişman oldu çocuğu öne sürdüğü için. Onun görevi karısı arayınca Bora'yı çağırmak değil miydi zaten? Selin önemsiz biri miydi ki önem kazanmak için çocuğundan söz etmesi gerekiyordu? Selin önemli değildi. Ama çocuk deyince futbolda, gazetede, Türkiye'de, dünyada daha geri planda kalacak, Bora hemen telefona çağrılabilecekti. Kendine çok kızdı bu yola başvurduğu için ama söylemişti bir kere, hem yalan da değildi. Zaten işe yaramış, sekreter kız da telaşlanmıştı işte. Arıyorum, bekleyin, dedi. Müşterisine gülümsemeye çalışarak beklemeye başladı. Bir yandan da düşünüyor, kendi kendini kışkırtıyordu. Sanki sekreter büyük bir suç işlemişti. Ondan her zamankinden daha çok nefret ediyordu. Ben de yöneticiyim ama bir sekreterim yok. Spor müdürünün sekreteri var. Üstelik işini de görmüyor, diyordu kendi kendine. Bora'nın sesi duyuldu. Soluk soluğaydı. Nihayet geldiniz, lütfettiniz, dedi. Ne var senin, bir şey mi oldu? Koştum yukarıya. Muratcan hasta. Benim çok önemli bir işim var. Onu alıp doktora götürmen gerekiyor, dedi. O sırada rahat olun lütfen, ben gideyim sonra gelirim, gibi bir hareket yapan müşterisine önemli değil, oturun işareti yapıyordu o da. Bora da telaşlanmıştı. Nesi varmış, önemli bir şey mi, diye sordu. Önemli ya da değil, alıp doktora götürmen gerekiyor. Bora da sesini yükseltti. Önemli mi diyorum Selin, delirtmesene insanı. Bora çocuğuna çok düşkün bir babaydı. Selin onu daha fazla telaşlandırmamak gerektiğini hissetti. Ama nefret ettiği kızın yanında onunla böyle bağırarak konuşmasına da izin veremezdi. Bir kere bana herkesin içinde bağırma, herkes yokken de bağırma, dedi. Bağırmıyorum Selin, söyler misin lütfen ne oldu, dedi Bora sakinleştirmeye çalıştığı sesiyle. Pek önemli bir şey değil, yemek yemiyormuş ama bence doktora görünmesi gerekiyor. Bunu da sen yap çünkü işim çok, dedi. Bora rahatlamıştı. Derin bir nefes aldı. Ama ben de yazımı yetiştiriyorum, diye yanıtladı. Selin'in tepesi iyice atmıştı. Kendi kendine müşterinin önünde sakin olmaya ve ona asla bir karı koca kavgası sergilememeye karar vermişti. Ama insanlar sinirlenince karar falan dinlemiyor. Sinirin özelliği bu zaten. Kendini odada müşterisi olduğu için bağırmamasını öğütlerken en cırlayan sesiyle ''Bu dünyada senin futbolundan daha önemli şeyler de var Bora!'' diye bağırdı. ''Benim futbolumla dünya ilgileniyor. Senin müşterinle bir tek sen!'' dedi Bora'da. Gözleri doldu Selin'in. ''Götürmeyeceksin yani saçma sapan bir yazı için, öyle mi?'' ''Saçma sapan bir yazı değil bu. Şampiyonlar Ligi ve de o yazıyı bekleyen köşe boş çıkamaz. Biz sahne sanatçıları gibiyiz. Dünya yıkılsa o köşe boş kalamaz. Madem önemli bir şey yokmuş, götürmeyeceğim. Annene söyle o götürsün. Benim annemin işi de senin futbolundan daha önemli. Peki Bora, bu yaptığını asla unutmayacağım.'' Kapattı telefonu yüzüne. Yenilmişti. Hem de düşmanının gözü önünde yenilmişti. Üstelik o kadar emindi ki, Telefonu kapattığı andan itibaren odasına gelen o gürültücü adamlarla bir penaltı pozisyonu üzerine tartışmaya başlayabileceğinden hiçbir şey olmamış gibi. Bu erkeklerin en kıskandığı özelliğiydi. Olanları hiç kafalarına takmadan bir olaydan ötekine, diğerinden hiçbir iz aktarmadan kolayca geçebilmeleri. Binlerce kez özür diledi müşterisinden. Olan biteni gülmeye çalışarak anlattı ki adam da bunun sıradan bir aile kavgasından öte bir şey olmadığını anlasın. Ayrıntılar vermeye başladı adama. Gülerek anlatıyordu. Muratcan'ın ateşi olduğunu söylemiyordu. Çünkü bir futbol yazısı uğruna hasta çocuğunu doktora götürmeyen bir kocaya sahip olduğunu anlamasını istemiyordu değerli müşterisinin. Yemeğini püskürtüyormuş çocuk, dedi. Bunun için miydi bu kadar telaş? Dedi adam gülerek. Çok tatlı bir ifadeyle söylemişti adam bunu. Hoş adamdı aslında. Selin de güldü şımarık bir kız gibi. Hı hı, bunun içindi, dedi. Müşteri gittiğinde apar topar eve koştu. Muratcan'ı kucağına aldı, ateşine baktı. Hiçbir şeyi yoktu. Neşe içinde oynuyordu. O zaman alnı bana sıcak gelmişti, dedi Esma Hanım pişmanlıkla. Çok iyi ettin Esma Hanım. Elbette arayacaktın, dedi Selin sevgiyle. Siz de gidin artık, ben onu anneme götüreceğim, dedi. Erkeklere verilecek en büyük ceza, onların üzülmelerini sağlayarak yaptıklarına yapacaklarına pişman etmekti. Hasta bebeğiyle babası ilgilenmediği için kırılmış, üzülmüş, yalnız kalıp annesinin yanına sığınmış bir kadından daha pişmanlık verici ne olabilirdi? 13. bölüm. Bora'nın sekreteri var. Selin. Neden böyle yaptım acaba? Aslında Muratcan'ın önemli bir şeyi olmadığını anlamıştım. Ama müşterime rağmen onu arayıp bir tatsızlık çıkarmayı neden istedim? Üstelik Bora'ya oğlanın ateşi var bile demedim. O da hasta olmadığını anladı ve o yüzden işim var diyebildi. O zaman ona bu denli sinirlenmemin nedeni ne olabilir? Onca iş arasında neden kötü kalpli bir canavar gibi onun sinirini bozmayı, gazetedeki eğlenceli ve sorumsuz dünyasına minik bir el bombası atmayı istedim? Kıskanmayan bir kadın olduğum gerçeği aslında kocaman bir yalan mı? Onunla ilgili hiç duymadığımı varsaydığım kuşkularımı içime mi gömmüştüm farkına varmadan? Merve'yi mi kıskanıyorum acaba? O soğuk, terbiyesiz kızı mı kıskanıyorum ben? Niçin ona soğuk ve terbiyesiz kız diyorum örneğin? Karşılaştığımızda merhaba, bir şey içer misinizden başka bir şey söylemediği, gülümsemediği, patronunun karısına iltifatlar etmediği için mi soğuk ve terbiyesiz? Bora'yı benim onu önemsediğimden, daha önemli gördüğünü düşündüğüm için mi bana bu kadar itici geliyor? Bora nasıl oluyor da çevresindeki herkese işinin çok önemli olduğunu kabul ettirebiliyor? Zaten çok sevdiği için spor yazarı olmasa da gideceği maçlara gidip kurtlarını döktükten sonra iyiydi, kötüydü, teknik direktör şöyle yapmalıydı, hakem yanlıştı, gol ofsayttı gibi her zaman konuştuğu şeyleri yazarak bunu işe ve paraya dönüştürmesini, üstelik bunun karşılığında sekreterlerle, kocaman odalarla çok lüks bir hayat yaşamasını eleştirince neden küplere biniyor da uygarca tartışmıyor? Dostlar arasında olsun, aile işinde olsun bir tek kişi benim işimden söz etmiyor. Bütün gün rakamlarla boğuşmanın, insanların hesaplarını kontrol altında tutmanın zorluğunu, ne denli bunaltıcı olduğunu, yüklenilen sorumluluğu hiç kimse anlamıyor. Bora bile bir tek gün işim hakkında konuşmuyor, yorgunum dediğimde şaşırıyor ama o hep yorgun oluyor. İnsanın çok sevdiği şeyleri yapıp bunun adına iş denmesinin nesi yorucu olabilir ki? Bir kez geldi bankaya. Penceresiz minicik odamda durmadan telefonlar çalarken, biriyle konuşup ötekini hatta bekletirken, birkaç dakika deli gibi odada dolaşıp çıkıp gitmişti hemen. Acaba ekonomi değil de istediğim gibi psikiyatri okuyabilseydim, daha mı önemli olurdum dostlar arasında? Psikiyatri okumak istediğimi söylediğimde babamın itirazlarıyla karşılaşmıştım. Ne yapacaksın kızım psikiyatriyi? Çok uzun, çok ağır bir eğitim bu. Sen işletme oku, ekonomiyi öğren. O zaman her işten anlayabilir, her şeyi yönetebilirsin. Bak annene, eğer işletme okumasaydı koskoca mağazayı böylesine başarıyla yönetebilir miydi? Hem en sevdiği işle, modayla ilgileniyor hem de yönetici demişti. Babişkom o kadar önemli biriydi ki benim için. Şimdi de öyle. Hiç düşünmeden işletme bölümlerini yazmıştım sıra sıra. En iyisini, birinci tercihimi de kazanmıştım. Zor bir eğitimdi. Psikolojiyle ilgilenen biri için pek de keyifli değildi. Ama babamı mutlu etmek için elimden geleni yapmış, hissene kaybetmeden fakülteyi bitirmiştim. Psikoloji keyfimin tatmini kitaplarda kaldı. İşte belki de bundan ötürü için için sinirleniyorum buraya. Ben işletmede okurken o coğrafya bölümü bitirmek üzereydi. Benim ders çalışmaktan canım çıkarken o son dakika sınavlara çalışır geçerdi. Okurken bir gazete için voleybol maçlarını izlemeye başlamıştı. Amcası spor müdürünün arkadaşıydı. Yani torpille ona bu işi bulmuştu. 8 yılı geçti birlikteliğimiz. İkimiz de çok gençtik ve birbirimize deli gibi aşık olmuştuk. O tam olarak benim ilk erkeğimdi. Ben onun ilki değildim elbette ama ilk aşkı olduğumdan eminim. Coğrafya mezunu adam şimdi bu lüks hayatı yaşayıp ünlüler kervanı arasında keyifle yaşarken böyle zor bir eğitim alan ben çarşı içindeki bankanın dört duvarı arasında her yıl terfi ve zam heyecanından başka hiçbir beklentisi olmayan bir genç kadın olarak yaşıyorum. Başka kadınlar kocalara önemli olduğu sürece sağa sola karşı gururlanırken ben neden onun önem kazanmasına tepki veriyorum? Bu da incelemeye değer bir durum tabii. O gece anneme geldi. Hiçbir şey olmamış gibi ailece yemek yedik. Kız kardeşimle takımları üzerine çekiştiler. Kardeşim yine "Hiç takım tutan spor müdürü olur mu? Ne ayıp!" diyerek onu kızdırmaya çalıştı. Annem konuyu hiç açmadı. Annem zaten bu olayda bana hak vermedi. Şımarıklık ettiğimi, abarttığımı, böyle şeyler yapmamamı, evliliğimi yok yere yıpratacağımı anlattı. "Çok efendi bir çocuk Bora," dedi. Babam zaten aynı takımı tuttukları için onunla sohbet etmeye bayılıyordu. Sonra Muratcan'ı alıp evimize döndük. Sabahki olayları hiç konuşmamak akıllılığını gösterdik. Annemin evinde Muratcan'ı öyle bir kucaklayışı vardı ki ben de haksızlık ettiğime inanmıştım zaten. Ayrım sonu, sayfa 49.